Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla. İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Mordat 1401, Hicri Kamer'e 18 Muharrem 1444 ve Miladi 16 Temmuz 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlarına katılmayacağına belirtmesi konusunda siyasi analiz Sayın Timur Kuliyev ile yapılan röportajın ikinci bölümü, İran basında seçmeler, İmam Hüseyin'in Kerbela'daki vefalı yarenleri ve İran'ın Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi İran'da çok sayıda yenilikçi ve teknolojik ve yaratıcı girişimlerin yapıldığını belirtti. Rus askeri yetkilisi İran ordusunun güçlendirilmesine vurgu yaptı. İran ile Türkmenistan'ın tarım işbirliği gelişiyor. Türkiye ile Rusya S-400'lerin yeni partisi için anlaşma imzaladı. Suriye Savunma Bakanı, Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarındaki işgalinin son bulması gerektiğini söyledi. Ve işgalci Siyonistler, Cibaliye'deki çocuk katliamını itiraf etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pişran isimli bilgi tabanlı firma grubuna düzenlediği ziyarette yaptığı açıklamada, ülkede birçok gelenekçi ve teknolojik girişimlerin yapılmakta olduğunu belirtti. Reisi, İran uzmanlar tarafından üretilen bilgi tabanlı ürünlerin maliyeti azaltırken, randıman ve katma değeri artırdığını işaretle, hükümetin bu alanda faaliyet yapanları desteklemek için kararlı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında yeraltı su temini biliminin yerli hale getirmesine vurgu yaparken bu bilimin tüm ziraatçılara sunulur hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ülke üniversitelerinden 500'den fazla seçkin, uzman ve profesör çeşitli teknik ve deneysel alanlarda ve Pişran grubunda 50'den fazla şirket çerçevesinde çalışmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma ile ilgili teklifini dün akşam verdiği cevapla ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'ın Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt gönderdiği belirtildi. Katar merkezli Al Cazeera televizyon kanalının İranlı bir kaynağı dayandırdığı haberine göre, Tahran hükümeti Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma için ortaya koyduğu son metni, İran'ın yanıtını içeren yazılı metni saat 24'e kadar göndereceklerini ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında kapsamlı ortak eylem planı adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski Amerika Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine Amerika yönetimi İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Amerika Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla Amerika'nın da anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler geçtiğimiz Mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Unyanov, İran'ın Avrupa Birliği'nin teklifine verdiği yanıtın yapıcı olduğunu söyledi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Unyanov, Viyana müzakereleri ile ilgili yaptığı açıklamada İran'ın Avrupa Birliği'nin teklifine verdiği yanıtın yapıcı olduğunu söyledi. Ulyanov şimdi top Amerika sahasında Amerika'nın nihai metnine yanıt vermesi gerekiyor. Amerika'dan olumlu bir cevap gelirse yakında Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlenecek dedi. Tahran hükümeti Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine dün akşam yazılı bir yanıt gönderdi. İran medyasını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Tahran'ın Avrupa Birliği'nin sunduğu son taslağa ilişkin değerlendirmesini Avrupa Birliği'ne ilettiği yer alırken Avrupa Birliği'ne metne cevap vermesi için 2 gün süre verildiği de belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma için ortaya koyduğu son metne İran'ın yanıtını içeren yazılı metne saat 24'e kadar göndereceklerini ifade etmişti.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, ülkesinin İran ordusunu güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Sputnik'in haberine göre Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Shugayev, Army 2022 forumu sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirdi. Shugayev, İran ordusunu Rus silahlarla donatmaya devam etmeyi planlıyor ve ilgi duyduğumuz tüm alanlarda görüşme yapabiliriz dedi. Rusya ve İran arasındaki askeri teknik işbirliğinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Shugayev, İran çok sayıda Sovyet ve Rus askeri teçhizatıyla donatılmıştır. Dolayısıyla İran silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı. Rus yetkili İran'a Su-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satışıyla ilgili olarak ortaklarımızla her alanda çalışmaya hazırız diye konuştu. Rusya lideri Putin dün Army 2022 forumu açılışında yaptığı konuşmada müttefiklerimize ve ortaklarımıza küçük silahlardan zırhlı araçlara ve topçulara, askeri havacılıktan insansız hava araçlarına kadar en modern silahları sunmaya hazırız demişti.
İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Türkmenistan'a yaptığı ziyarette bu ülkenin tarım ve su sektöründen sorumlu Bakanlığa kurulu Başkan Yardımcısı Anageldi Yazmuradov ile görüştü. Görüşmede iki taraf iki ülke arasındaki çeşitli ekonomik alanlardaki işbirliğine değinerek bu işbirliklerin tarım ve çevre alanlarında da artmasını vurguladı. Sefere İran'ın ortak dostluk barajını inşa etme konusundaki başarılı deneyimine atıfta bulunurken, İranlı şirketlerin Türkmenistan'a tohum ıslahı ve modifiye edilmiş ağaçların yetiştirilmesi konusunda teknik bilgi sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. İran'ın ekonomik kapasite ve kabiliyetlerine de dikkat çeken sefere, İran'dan Türkmenistan'a traktör gibi tarımsal teçhizatlar ve zirai ilaç ihraç etme olasılığına da vurgu yaptı. Türkmenistan Tarım ve Su Sektöründen Sorumlu Bakanlık Kurulu Başkan Yardımcısı Anagel'de Yazmuradov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısının tekliflerine memnuniyetle karşılayarak iki ülkenin tarım ve çevre alanlarındaki ticaret ve işbirliği fırsatlarından yararlanma gerektiğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1113 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.093'e, vaka sayısı ise 7.488.493'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1456'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.190.330'a ulaştı bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'nin ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarik için sözleşme imzaladığı bildirildi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dimitri Şugayev, Türkiye'nin ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarik için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi. Sözleşmenin şu anda pratik olarak uygulandığını ifade eden Dimitri Şugayev, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin müzakerelerin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili bir soruya yanıt olarak, bu yıl gelişen zorlu siyasi durum, Rus tarafının ortaklarla ilişkilerinin bazı yönlerini olumsuz etkiledi, dedi. Şugayev yine de Türkiye ile askeri teknik işbirliği iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz, diye konuştu. Şugayev ayrıca S-400 hava savunma sisteminin benzersiz bir sistem olduğunu belirterek, şimdiye kadar hiçbir devletin benzer bir sistem üretmediğini sözlerine ekledi.
Türk basınında yer alan habere göre Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK-YPG tarafından havan saldırısı düzenlendiği bildirildi. Gaziantep valisi Davut Gül, havan saldırısıyla ilgili Karkamış ilçemize terör örgütü PYD-YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir, dedi.
Türk güçleri sınır şeridi yakınında işgal ettikleri bölgelerden başlayarak Rakka'nın kuzey kırsalındaki güvenlik köyleri yönelik saldırılarını yenildi. Yerel kaynaklar Sana muhabirinin açıklamalarında Türk işgal güçlerinin bugün bir dizi ağır top mermisiyle sayda Al-Muallak köylerindeki yerleşim bölgeleri ve uluslararası M4 karayolu civarındaki yerleşim bölgeleriyle Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad'ın batı kırsalına saldırdığını söyledi. Kaynaklar saldırıların ev, mülk ve kamu tesislerinde maddi hasara yol açtığına da dikkat çekti.
Şanlıurfa valisi Salih Ayhan, Biricik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Biricik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan şunları kaydetti. Saldırı esnasında maalesef bir askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Biricik ilçemizde yapıldı. Ardından helikopterlerle eğitim araştırma hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumunu takip edilmekte. Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğini işaret ederek, şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp yaralılarımız hastaneye sevk edildi. İşlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin diye konuştu. Bu arada Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 32 operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgi verdi. Soylu, biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi dedi.
Suriye Savunma Bakanı Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarındaki işgalinin son bulmasını vurgu yaptı. Suriye Savunma Bakanı Kor General Ali Mahmud Abbas, Suriye'nin dost ülkelerin desteğiyle teröre karşı zafer ve istikrarı yeniden sağlama yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Abbas, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı sırasında bu konferansın hegemonya ve sömürgecilik projeleriyle mücadele etmek için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Dost olarak gelen herkese Suriye'nin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Abbas, ülkemizi, tarihimizi ve geleceğimizi saldırganlık ve yıkımla hedef alanlarına gelince karşılarında aşağılanmayı reddeden ve vatanlarının onuru için her türlü fedakarlığı yapan bir halk bulacaklardır dedi. Suriye Savunma Bakanı sözlerinin devamında Amerika ve Türkiye'nin Suriye topraklarındaki işgalinin son bulmasına da vurgu yaptı.
Türkiye Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Doğu Perinçek Başkanlığında bir heyetin 15 gün içerisinde Suriye'ye gideceğini duyurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Doğu Perinçek Başkanlığında bir heyetin 15 gün içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için Suriye'ye gideceğini söyledi. Özgür Bursalı açıklamasında Vatan Partisi Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek Başkanlığındaki bir heyetle önümüzdeki 15 gün içerisinde Suriye'ye gidecek ve Sayın Beşar Esad ile görüşme yapacaktır. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde duyuracağız dedi.
Şam ve Beyrut, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve kolay bir şekilde ana vatanlarına geri dönmeleri için işbirliğini geliştirme yollarına görüştü. Suriye'nin devlet haber ajansı Sanay'a göre İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed El Rahmon, Lübnan Geçici Hükümeti'nde yerinden edilenler Bakanı İslam Şaraf Eldin ve beraberindeki heyet ile yerinden edilmiş Suriyelilerin güvenli ve kolay bir şekilde ana vatanlarına geri dönmeleri için işbirliğini geliştirme yollarını görüştü. Tümgeneral El Rahmon, Suriye'nin yerinden edilenlerin ana vatanlarına dönüşünü güvence altına almak için gerektiği tüm kolaylıkları sağladığını teyit ederken, Suriye'nin süresi dolmuş olsa bile Suriye pasaportu veya Suriye vatandaşı olduklarını kanıtlayan herhangi bir belgeyle giriş yapmalarına ve durumlarını sınır kapılarında ivedilikle ele almalarına izin verdiğini işaret etti. İçişleri Bakanı geri dönenlerin doğrudan merkezlerden sivil durum belgelerini alabilmeleri için tüm sınır karakollarının sivil işlem merkezi veri tabanına bağlandığını belirterek ana vatanlarına dönüşleri için tüm kolaylıkları sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Şaraf Eldin ise yerinden edilmiş olan Suriyelilerin ana vatanlarına dönüşünün önündeki tüm engellerin aşılması için Suriye hükümetiyle birlikte çalışmaların sürdüğünü ve bu dosyada Suriye devletinden büyük bir pozitiflik olduğunu belirtirken uluslararası kuruluşlara bu konuda yardım çağrısında bulundu.
Siyonistlere ait medya kaynakları bugün yayınladıkları haberlerde işgal güçlerinin Gazze yönelik son saldırılarının ikinci gününde Gazze'nin Cibaliya mahallesinde korkunç bir şekilde katledilen 5 çocuğun ölümünün İsrail askeri uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırılarından kaynaklandığını duyurdu. Siyonistlere ait Haaretz gazetesinin yayınladığı haberde, işgal ordusunun yaptığı araştırmaya göre o saatlerde Gazze tarafından herhangi bir füze saldırısı olmadığı, İsrail uçaklarının saldırı düzenledikleri ve söz konusu 5 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi, Güvenlik Konseyi oturumunda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya mahallesinde 5 çocuğu İsrail'in öldürmediği iddiasına bulunmuştu. İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik olarak 5 Ağustos Cuma günü herhangi bir gerekçe olmaksızın tamamen hayali bir operasyondan yola çıkarak ve İslami Cihad Hareketi'nin Cenin'deki liderlerinden Bessam Es-Sadi'nin esir edilmesinin karşı bu hareketinde misilleme yapabileceği endişesi taşıdıkları iddiasıyla başlattıkları ve 3 gün süren vahşi saldırılarında şehit olanların sayısı 49'u, yaralananların sayısı ise 360'ı buldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın egemenliğini sürdürmek ve sırtlarından geçirmek için bağımsız devletlere kendi isteklerine boyun eğmeyi, başkalarının kurallarına göre yaşamaya zorlamaya çalıştığını söyledi. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Putin, Amerika ve Batı ülkelerinin egemenliklerini sürdürmek uğruna bağımsız devletlerin iş işlerine sert bir şekilde müdahale ettiklerine dikkat çekti. Rus lider, Amerika ve vasalları, egemen devletlerin iş işlerine sert bir şekilde müdahale ediyor, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyor. Tehdit, şantaj ve baskı yoluyla bağımsız devletlere iradelerine boyun eğmeyi, yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalışıyor ve tüm bunları tek bir amaç uğruna egemenliklerini dünyada diğerlerinin sırtından geçirmeyi sağlayan modeli sürdürmek için yapıyor diye konuştu.
Ve İran Ümit Erkekler Milli Voleybol Takımı Asya 18 yaş altı şampiyonluk yarışmaları kapsamında sahaya çıktığı ilk maçında Çin'i yenmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Afganistan'ın 20 sene Amerika tarafından işgal edilmesini eleştirmesi konusunda. İran Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, yaptığı bir açıklamada Amerikalıların 20 sene Afganistan'ı işgal edip bu ülkenin altyapısını yok ederek geniş çaplı katliamlar yaptığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan konusundaki özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, İrib Kanal 2 televizyonuna verdiği demişti, Amerikalıların Afganistan'da varlıkları süresince terörle mücadele etmezken üstelik terör ve terörizmin yayılmasına zemin oluşturduklarını belirtti. Kazimi Kumi açıklamalarının devamında şunları söyledi. Afganistan'daki güvensizliğin önemli bir bölümünden Amerikalıların bizzat kendileri sorumluydu. Amerikalılar 20 yıllık işgal süresince terörist grupların Afganistan'a girişine zemin hazırladı. Cumhurbaşkanının Afganistan özel temsilcisi sözlerinin devamında Amerikalıların hiçbir yerde terörizme karşı savaşmadığını, hatta Amerikalılar çekildikten sonra IŞİD'in ortaya çıktığına tanıklık ettiklerini işaretli, gelinen aşamada Amerikalıların yaptığı yardımlarla IŞİD yöneticileri ve komutanlarının gizli şekilde Suriye ve Irak'a ve oradan da Afganistan ve Yemen'e gidebildiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisinin sert eleştirileri Amerika ve Batılı ortakları tarafından Afganistan'ın 20 sene işgaline ilişkin gerçeklere göre anlam kazanıyor. Amerika, George W. Bush döneminde 11 Eylül olayının ardından terörle mücadele ve El-Kaide ile işbirliği yapmakla suçladığı Taliban yönetimini düşürmek için Afganistan'a saldırdı. 2011 yılında işgalin zirveye çıktığı senede hatta Amerika ve NATO asker sayısı 140 binin üzerine çıktı. Ancak Amerika ve NATO güçlerinin 20 sene süren işgalinin sonucu Afganistan'da güvensizlik ve istikrarsızlık, yoksulluk, Uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmin artmasından başka bir şey olmadı.
Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Kazemi Kumi bu bağlamda yaptığı açıklamada, Amerikan işgal döneminin kötü sonuçlarından birinin uyuşturucu üretiminin artması olduğunu işaretle, Amerikalıların geldiği senede uyuşturucu üretimi yıllık bazında yaklaşık 200 ton olurken, Amerikalıların işgali döneminde 10 bin tona ulaştığını vurguladı. Avrupa Birliği ve müttefiklerinin Afganistan'daki askeri varlığının sonlarına doğru yaşanan önemli mesele ise Amerikan ve NATO güçlerinin skandal şekilde Afganistan'dan çekilmesi veya başka bir deyişle Afganistan'dan adeta firar etmesiydi ki Afganistan'da merkezi yönetimin dağılması ve ülkede IŞİD'in büyümesine ve son bir yılda birçok kanlı saldırı ve bombalama eylemi yapmasına yol açtı. Aslında Taliban'ın iktidara gelmesi ve Trump'ın Doha'da Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşmasından sonra Amerikan Başkanı Joe Biden hiçbir kazanım elde etmeden sonuç olarak Amerika'ya Vietnam Savaşı'ndan daha kötü olan bu işgale son vermek zorunda kaldırarak Amerikan güçlerinden Ağustos 2021'e kadar bu ülkeden çekilmesi için talimat verdi ve sonunda da batılı güçler Afganistan'dan firar etmiş oldular. Gelinen aşamada ise hiçbir ülkenin iktidarını tanımadığı Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da vatandaşların durumu oldukça kötüdür. Birleşmiş Milletler ve ilgili örgütler defalarca bu ülkenin kötü ekonomik, toplumsal ve insani durumu hakkında uyarıda bulunmuştur. Terör örgütü IŞİD de bu şartlar altında Afganistan'daki faaliyetlerini artırmış ve defalarca Şii Müslümanlarının camileri, okullar ve diğer mekanlara yönelik kanlı saldırılar düzenlemiştir. Tüm bunlar Amerika'nın 20 sene süren işgalinin de sonuçlarıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da iç savaşın çıkma ihtimali konusunda yapılan uyarılar hakkında. FBI ve Amerika İç Güvenlik Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki tatil malikanesinde arama yapması ardından federal yetkililerine karşı tehditlerin arttığı konusunda ortak bir açıklama yaptılar. FBI ile Amerika İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklamada federal yetkililerine karşı olası tehditlerin Trump'ın Mar-a-Lago'daki tatil malikanesine yönelik baskının ardından bazı sosyal medya, internet dernekler ve görüntülü ve video paylaşım platformlarında görüldüğünü ve Amerika genelindeki yerel, devlet ve etnik grup yetkililerin dikkatli olmaları için uyarıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca FBI merkezlerinin bombalanması ve iç savaş ve silahlı devrim gibi başlıklarla iç tehditler konusunda uyarıda bulunarak bu tehditlerin hedefler, taktikler ve silahları hedef alabileceği ifade edildi. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yönelik FBI'ın yaptığı baskının ardından federal yetkililerine yönelik tehditlerin arttığı ve ülkede iç savaş ve silahlı çatışmanın çıkabileceğine dair uyarılar gelirken, Trump yaptığı yeni açıklamasında ülkede korkunç şeylerin olacağını bildirdi. Bu kez de Amerika Kongresi'ne Ocak 2021'de yapılan saldırı gibi Trump agresif bir tutum sergileyerek doğrudan veya dolaylı olarak kendi taraftarlarını bu bağlamda tepki göstermeye teşvik etmiş bulunuyor. Bu tepkilerden bazıları Trump'ın Florida'daki evinin önünde barışçıl gösteri şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak tepkilerin önemli kısmı Trump'ı destekleyen aşırı sağcılar ve milisler tarafından bazı silahlı eylemlerden ibarettir.
Aslında Trump'ın radikal destekçileri tarafından iç savaşın çıkabileceğine dair tehditleri bir ilk sayılmıyor. Herhalde gelenen aşamada ise Trump'ın aşırılı taraftarlarının tehditleri ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Bu kez Trump'ın taraftarlarından bazıları, hatta medyada Trump'ın yanını tutan isimler veya cumhuriyetçi adaylar FBI'ın girişimine karşı şiddet dilini kullanmaya yönelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın silahlı taraftarlarından oluşan bir grup, polisin Trump'ın Florida'daki evine gerçekleştirdiği baskını protesto etmek için FBI'ın Phoenix'teki ofisi önünde toplanarak protesto eylemleri düzenlediler. Silahlı eylemciler ise FBI, Fasidin yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attılar. Bundan önce de Trump'ın Florida'daki evi önünde protesto eylemleri de düzenlenmişti. 11 Ağustos tarihinde FBI ofislerinden birine girmeye çalışan 42 yaşındaki silahlı bir kişi güvenlik güçlerince hedef alınarak öldürüldü. Aynı kişinin 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın olayına katıldığı ifade ediliyor. Bu kişinin neden FBI merkezine saldırdığı belli olmasa da son günlerde Trump'ın evine yapılan baskın ve aramanın da ardından aşırı sağcı çevrelerin FBI'ya yönelik sert ve tehdit içerikli sözleri de artmıştır. Bu tür hususlar Amerika'nın iç politika alanından yeni ve eşi görünmeyen bir yeni bir aşamaya geldiğini de gösteriyor. Bazı uzmanlara göre Trump'ın tatil evinde ele geçirilen belgeler üzerinden yürütülen tartışma, Cumhuriyetçi ile Demokrat Parti arasında normal bir siyasi kavga değil, aynı zamanda gizli devletin icra ve güvenlik kolu olarak Amerika İstihbarat Topluluğu ile siyasetçi bir iş adamı olan fakat siyasi oyun kurallarına uymayan Trump arasında dört dörtlük bir savaştır. Eski başkan Donald Trump ise iktidarda olduğu dönemde bile kurallara pek bağlı kalmadığı gibi şimdi de farklı şekillerde kuralları çiğneyen oyununa devam etmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara yaklaşımı, bu ülkenin enerji kaynakları, ekonomik kapasiteleri, jeopolitik gücü, lojistik ve teknolojik gücü başta olmak üzere birçok faktöre sahiptir bilindiği gibi. Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Moskova'nın Batılı ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini azalttı. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu ekonomik fırsattan yararlandı ve Türkiye'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artarak $791 milyon ulaştı ve Türkiye 2021'de Rusya'ya ihracat yapan ülkeler arasında 10. sıradan 5. sıraya taşıdı. Dünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerinin konuyla ilgili birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de Sayın Kuliyev'in görüşlerinin ikinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaşıyoruz efendim.
Sualinizde böyle bir makam vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında ABD Batı eksenli planlarında dikkatinizi şu kelimeye yöneltiyorum. Bölgesel anlamda herhangi bir değişikliği olabilir mi? Demek o değerli dinleyicilerimiz için vurguladığım bu ABD Batı eksenli planlar, onu bilmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD Batı eksenli planları yoktur. Yani bunlar sadece olarak ABD Batı baskısı altında şu süper güçleri, şu vahid süper gücü, İsrail'i de buraya katalım. Şu süper gücün baskısı altında sadece kendilerine, yani Türkiye Cumhuriyeti başkanlığında bulunan çevreye menfaat bahşeden, menfaat verebilecek olan planların adı böyle seslendirilir ve bununla da ABD Batı parantez içinde kurmayını aldatma, yanıltma adıyla kendi çıkarlarına uygun gelen yeni kazanımlar elde edilmesi için çalışılıyor. Mesela Irak'ın kuzeyinde herkese belli ki çok büyük petrol yatırları var ve Suriye'nin de kuzeyinde aynı zamanda deniz havzasında çok perspektifli, hala işlenilmemiş doğal gaz yatakları mevcut ve bunları ele geçirme için ABD Batı egemen kurmayına böyle bir raporlar veriliyor ki biz sizin için çalışıyoruz ama aslında kendileri için çalışmak arzusunda varlar ve bir atasözü söyleme istiyorum. Sen ne yaptığını yap ama bak bir felek ne yapacak. Yani olayların gidişi her zaman bizim isteklerimizle uygun gelmiyor. Aynen de Türkiye Cumhuriyeti'nin o çok zaman ve özellikle son devirde AKP üstünlüğü devrinde demek intervensiyonist, yani yeni topraklara sahiplenme, eski topraklarımız olmuş hülyasıyla bir eğilimi vardır, bir arzusu vardır. Mevcut bölgesel durum buna imkan vermedi ve vermeyecek. Ve sonunda aynen o sarkaç politik rotasına uygun olarak yeniden eski duruma dönülecek ve bir zaman ailevi olarak iki komşu cumhuriyetin cumhurbaşkanları birbiriyle yan yana diz dize oturup çok sıcak bir ünsiyette temasta olduğu gibi belki de yine olacak bu konuda. Cumhurbaşkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif vermiştir. İyi olardı ki Esad'la görüşesiniz ve yine de eskilerde olduğu gibi bir ortak dil bulasınız. Bölgesel anlam söyledik de bölgeye bir göz getirelim. Yani bir zaman Türkiye Cumhuriyeti çok uzaklara, mesela Afrika kıtasına, Libya dostluk adıyla el uzattı. Libya'da yaşanan münakaşanın demeli kendi çıkarlarına uygun halledilmesine çaba gösterdi. Bir zaman Yemen'de bir askeri üs kurmaya yine de cehdetti. Suriye ve Irak'taki olaylar hakkında çok mükemmel malumatınız var. Sizi ilaveten malumatla yüklemek, isten bilgiyle yüklemek fikrinde değilim. Benden daha iyi bunları bilirsiniz. Ama bugün görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti ekonomik bakımdan da bunlara yani gücü yetmiyor. Çok işte kolay değildir, çok zor iştir. Dünyanın uzak bölgelerinde kendi çıkarları namine Amerikan sayağı müdahaleler yapmak, münakaşalarda katılımcı olmak bu kolay iş değil. Çok da eğer niyet samimi değilse de çok da menfi bir iştir. Elbette tüm beşer sulhün, barışın yer küresinde istikrar bulmasına çalışmalıdır. Ama onu da kaydedelim ki Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu Rusya-Ukrayna, bu da bir bölgesel siyasete, politikaya ait bir detaydır. Bu münakaşada Türkiye'nin rolü çok müsbet oldu. Yani buğday taşınmasına Bay Erdoğan çok güzel çabalarda bulundu. Ve hatta bir zaman Nobel ödülüne bir aday gibi görüldü. Olayları da var idi. Şimdi sonu ne olacak? Onu zaman gösterecektir. Öyle yani bölgemiz bu Filistin meselesi. Mesela Filistin için çok can yandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlar gördüğünüz gibi havaalanından Cumhurbaşkanı Sarayı'na gelen yolları işgalçı İsrail'in bayraklarıyla bezedi, süsledi. Öyle benim fikrimce bölgede de her şey iyi olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin demeli üst kademesinde de makamında da halkın saydığı, sevdiği insanlar demek tüketicilik, kullanıcılık eğilimlerinden azat olan insanlar yer bulabilecek, kendilerine layık yeri bulabilecek ve her şey daha iyi olacak. Geçmişte rastlandığımız çok acı verici olayları eğer unutmuş olsak, şimdi de durum o derecede de kötü değildir. Ve hatta onu da unutmayayım diye dikkatinize onu da sunayım. Son zamanlar ılımlı adlandırılmış Suriye nasibi muhalefeti, yani IŞİD ve Nusra'dan daha az kötü olan, yalnız bundan ötürü bunun için demek ılımlı adlandırılmış muhalefet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde sloganlar kaldırmış ve biz Esad'la barışmak istemiyoruz diye siz bizi aldattınız. Şimdi tek koyup bizi terk etmek durumundasınız. Öyle bir olaylar ama yine de ümit varız ki her şey iyi olacak ve Suriye'de de asil manada barış, refah, istikrar bulacak. Çok teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Temur Kuliyev'in görüşlerini, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmamasıyla ilgili aldık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde İran hükümet sözcüsü Ali Bahadori Cehromi'nin direnişin İslam dünyasına ve bölgeye yeni bir kimlik verdiğini ve özgürlük arayan tüm milletlere birçok zafer kazandırdığını vurgulaması, Pekin'in Amerikan heyetinin Tayvan ziyaretinin ateşle oynamak olduğunu duyurması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Çin'in Tahran Büyükelçisi'nin iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin'in Tahran Büyükelçisi, Çin'in İran'a bakışının stratejik olduğunu belirtti. Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İsna'ya verdiği demeçte iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki görüşme, yeni uluslararası koşullar ve bölgesel konularda Çin ve İran başkanları arasındaki stratejik teamüllerden biridir dedi. Çin'in Tahran Büyükelçisi açıklamasının devamında şöyle dedi. Amerika, İran'ın nükleer sorunundaki mevcut krizin başlatıcısı olarak silahsızlanma konusunda çifte standart yaklaşımı ve siyasallaştırmayı bir kenara bırakmalı ve derhal harekete geçerek İran'ın mantıklı kaygılarına olumlu yanıt vermelidir. Çin'in Tahran Büyükelçisi açıklamasının devamında Çin'in İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyeliğini desteklediğini sözlerine ekledi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz günlerde Tayvan adasında yaptığı ziyaretle ilgili Chang Hua şunları söyledi. Pelosi, Çin'in uyarılarını aldırmadan Tayvan bölgesine seyahat etti ve bu eylemiyle Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'inin direnişin başta Filistin konusu olmak üzere İslam dünyası meselelerinin tek etkin çözüm yolu olduğunu vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan İşleri Özel Temsilcisinin Afganistan gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan İşleri Özel Temsilcisi, Amerikalılar Afganistan'ı 20 yıl işgal altında tuttu ve bu ülke altyapılarını yıkıma sürüklerken ülkede yoğun katliamlar yaptı diye kaydetti. Amerika, Afganistan'da 20 yıllık varlığı sürecinde kendi askeri varlığını her zaman insan haklarını, kadın, çocuk ve azınlık haklarını savunmanın yanı sıra güvenliği tesis etmek, güvensizlikle mücadele etmek ve Afganistan'ın dünyadaki konumunu iyileştirmek gibi sloganlarla haklı çıkarmaya çalıştı. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan kaçışı ardından Afganistan'da uyuşturucu üretiminin 2001 yılına kıyasla 40 kata kadar arttığı tespit edildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afganistan konusundaki özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, İrib Kanal 2 televizyonuna verdiği demeçte Amerikalıların Afganistan'da varlıkları süresince terörle mücadele etmezken üstelik terör ve terörizmin yayılmasına zemin oluşturduklarını belirtti. Kazimi Kumi ayrıca şunları söyledi. Afganistan'daki güvensizliğin önemli bir bölümünden Amerikalıların kendileri sorumluydu. Amerikanlar 20 yıllık işgal süresince terörist grupları Afganistan'a girişine zemin hazırladı.
Camı Cem gazetesinde IŞİD'in Irak'taki terör eylemlerinde Amerika yapımı silahlar kullandığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı bir güvenlik uzmanı Diyal ilinde ve ülkenin diğer illerinde terör mağdurlarının %90'ının Amerikan silahlarının kurbanı olduğunu belirtti. Iraklı güvenlik uzmanı Şahin El Abidi, IŞİD'in Diyale ve diğer illerindeki sivil veya güvenlik güçlerini hedef almak için Amerikan silahlarını kullanmasında önemli bir oranda artış olduğunu söyledi. Şahin El Abidi, El Maluma haber sitesine verdiği röportajda şöyle dedi. IŞİD keskin nişancı saldırılarının %70'inde Amerikan silahlarını kullanıyor. Iraklı güvenlik uzmanı yaptığı açıklamanın devamında terör kurbanlarının %90'ı özellikle keskin nişancılar olmak üzere IŞİD tarafından kullanılan Amerikan silahlarının kurbanı oldu. Bu kurbanların %60'ı ise özellikle kurtarılmış bölgelerde keskin nişancılar tarafından hedef alınanlardan oluşuyor dedi. Iraklı güvenlik uzmanı Şahin El Abidi, IŞİD'in Amerikan silahlarını kullanması ve bu terör örgütünün çetelerine teçhizat ve adam getirme yolları cevaplanması gereken bir soru olduğunu da ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki vefalı yarenleri.
Değerli dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle birlikte Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın cesareti hakkında konuşacağız.
Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşları arasında her kesimden ve her yaştan ve her renkten insanlar göze çarpıyor. Genç yaşta kadın erkek, siyah beyaz, bazıları Habib bin Mezahir ve Müslim bin Afsaca gibi eski muhlis şialardan ve bazıları da Züheyr bin Kayn Becelli gibi başka kesimlerden. Bazıları ise Vahab bin Abdullah Kalbi gibi yeni Müslüman olan ve adeta imamının etrafında pervane gibi dolaşan ve onun uğrunda şehit düşen Hristiyan gençti. Bu kafilede ayrıca çok sayıda kadın ve çocuk da vardı ve bu kadınlardan biri de Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'ydı.
Kameri 61 yılının Muharrem ayının 11. günüydü. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, savaş meydanında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın parçalanmış cansız bedenini görünce elini kardeşinin parçalanan bedeninin altına soktu ve naaşını gücü yettiğince kaldırarak Yüce Allah'a seslendi. Ey Yüce Rabbim, bu naçizane kurbanı bizden kabul buyur.
Sübhanallah, demek ki bu kurban naçizanedir. Evet, bunu söyleyen Hazreti Zeynep'tir. Hazreti Zeynep, Kur'an-ı Kerim öğretmeni ve müfessiridir. Bu semavi kitabın marifeti ve batınının en derinlerine ulaşan bir müfessirdir. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha defalarca Tevbe suresinin 111. ayetini okumuş ve tefsir etmiştir. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın Kerbela olayında ve sonrasında icraatı, aslında o Hazretin ilahi ayetleri derin anlaması ve yegane Allah'a sonsuz aşk ve inancından kaynaklanır. Gerçekte Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın gözünde ilahi emirleri yerine getirmek, rahat ve müreffeh yaşamına kolayca göz yumup, kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam ile kader belirleyici bu yolculuğa çıkacak kadar öncelikliydi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit düştükten sonra Hüseyin-i Kıyam'ın mesajını topluma ulaştırmayı ilahi bir görev olarak algıladı ve eşsiz bir belagat ve şecaatle zulüm ve adaletsizliğe karşı kıyam etti.
Hazreti Zeynep hayatının bu diliminde İslam peygamberinin ehli beytinin haklarını savunmaya adadı ve düşmanlara Kerbela olayından kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmalarına müsaade etmedi. Hazreti Zeynep esaretinin ilk anlarından itibaren kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam katledildi. Meydanda o Hazreti'nin mutahhar naaşını eliyle kaldırıp büyük bir huşu ve huzur içinde "Ey Yüce Rabbim, bu naçizane kurbanı biz Resulullah'ın hanedanından kabul buyur" dedi ve böylece tüm dünyaya onlar kendi istekleriyle bu meydana geldiklerini ve düşmanla savaştıklarını ilan etti.
Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak hanedanı İslam ümmetini ıslah etmek, emri maruf ve nehyi münker için meydana çıkmış ve İmam Hüseyin'i kurban vermişti. Buna göre Hazreti Zeynep salamullah aleyha yüce Allah'ın huzurunda yine de müsamaha ettiklerini söylüyor ve bu yüzden Allahu Teala'dan bu kurbanı onlardan kabul etmesini niyaz ediyor. Nitekim eğer bundan fazlası da ellerinden olsa cömertçe ve hiç esirgemeden onu da Allah yolunda vereceklerini vurguluyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada gerçekleşen birçok hareket, hadise ve kıyam yarıda kalıyor. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam inkılabında o hazret bu hareketin devam etmesi ve ebedileşmesi için gerekli tüm tedbirleri almıştı. Aslında Kerbela hadisesi ve risaleti ve sorumluluğu bu çölde bitmiyor. Aşura gününden sağ kurtulanlar şehit yoldaşlarından daha büyük bir görev ve sorumluluk üstleniyor. Onlar düşmanı maskesine düşürmeleri ve aydınlatıcı ifşaatları ile düşmanı görece zaferlerinin tadını acıya dönüştürmeleri gerekiyor ve bunun için Hazreti Zeynep'den daha iyi biri olamazdı.
Buna göre şimdi görecede birkaç savunmasız ve korumasız kadın ve çocuktan oluştukları sanılan İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesinden geriye kalan esirler kafilesi İbn-i Ziyad'ın sarayına girdiklerinde sergiledikleri davranışları ve sarf ettikleri sözleriyle zalim düşmanın sahte ihtişamını yerle bir ettiler. O gün Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha büyük bir vakar ve ihtişamla en basit elbiseler üzerinde olduğu halde İbn-i Ziyad'ı umursamadan içeri girip oturdu. Bu izinsiz oturma İbn-i Ziyad'a çok ağır geldi ve bu yüzden sordu. "Sen kim oluyorsun da böyle oturuyorsun?" Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ona itina etmeden cevap vermedi. İbn-i Ziyad bu soruyu 3 kez tekrarladı. Ancak Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha o zalim hükümdarı aşağılamak için cevap vermedi.
Sonunda mecliste oturan cariyelerden biri konuştu. Bu kadın Zeynep, Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'nın kızıdır. Hazreti Zeynep'in bu davranışından öfkelenen İbn-i Ziyad şöyle dedi. Sizi rezil eden ve öldüren Allah'a hamdolsun ki sizin söyledikleriniz bir yalandan ibaret olduğunu gösterdi. Bu kez Hazreti Zeynep has bir gururla şöyle karşılık verdi. Hamdolsun ki bizi Peygamberi Muhammed ile onurlandıran ve bizi en iyi biçimde kötülüklerden arındıran Rabbime. Bilin ki kötüler rezil rüsvay olur ve fasıklardan başka kimse yalan söylemez ve biz onlardan değiliz. onlar başkadır.
Zorbalıktan başka hiçbir dayanağı olmayan biri için gücü hiçe sayılarak aşağılanmak kadar acı bir şey olamaz. Dolayısıyla bu sözler İbn-i Ziyad'ın başına adeta bir enkaz gibi çöktü. Gerçekte Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'yı ezmek isteyen İbn-i Ziyad bu diyalogla kendisi ezilmişti. Bu yüzden İbn-i Ziyad ikinci kez Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'yı ezmek istedi. İbn-i Ziyad ikinci denemesinde sırıtarak şöyle dedi. Gördün mü Allah kardeşine ne yaptı? Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha yine aynı iktidarla ve bu kez daha da ezici bir şekilde şöyle karşılık verdi. Ben Allah'tan, iyilikten ve güzellikten başka bir şey görmedim. Onlar Allah-u Teala şehadet mertebesini mukadder buyurduğu insanlardı ve hak ettikleri makama kavuştular. Allah-u Teala yakında seni ve onları bir mahkemede karşı karşıya getirecektir. İşte o zaman bak o mahkemede kim kazanacaktır.
İbn-i Ziyad Hazreti Zeynep'in ihtişamı ve azameti karşısında ikinci kez ezildi. Öyle ki bu kez hakaret etmeye başladı ve şöyle dedi. Senin asi kardeşinin öldürülmesiyle birlikte Allah gönlüme şifa verdi. Ancak Hazreti Zeynep yine aynı ihtişam ve vakarla şöyle karşılık verdi. Kendi canıma yemin ederim ki sen benim hanedanımın büyüğünü katledin. Benim dallarımı kestin, köklerimi kopardın. Eğer senin şifan bundaysa o zaman hoşnut olabilirsin.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın gücü ve şecaeti o Hazretin Allah'a iman ve marifetinden kaynaklanıyordu. Zira mümin insan her zaman Allah-u Teala'ya güvenir ve onu alemde en büyük hamisi bildiğinden asla zafiyet ve umutsuzluk yaşamaz. İman duygusu insan vücudunun derinlerine kök saldığında sabır ve zorluklara katlanma duygusu en güzel ve en muhteşem biçimde tecelli ederek meyve vermeye başlar. Bu yüzden Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Emevi iktidarının merkezi Şam'da güçlü adımlarla ve zalim bir iktidarı rezil etmek üzere kesin kararlı olan bir insanın duruşu ile Yezid'in sarayına ayak bastı.
O sırada Yezid büyük bir kibir ve acımasızlık duygusu ile şu şiiri okuyordu. Keşke Bedir Savaşı'nda ölen babalarım şimdi Hazrecilerin mızrakların isabetinden inlemelerini görseydi. Keşke burada olsalardı ve şad olur ve şöyle derdi. Eyvallah ey Yezid, biz o kadar onların efendilerinden ve adamlarından öldürdü ki Bedir Savaşı'na eşit oldu. Yezid ardından şöyle devam etti. Haşim peygamber saltanatla oynadı. Yoksa ne bir haber geldi ve ne de vahiy nazil oldu. Ben eğer peygamberin hanedanından yaptıklarından intikamını almazsam, Handef'ten biri değilimdir.
Görüldüğü üzere bu beyitlerde peygamberden, dinden ve Kur'an-ı Kerim'den hiç söz edilmiyor. Burada tek göze çarpan şey cahiliye kanlarının anılarını tazelemektir, kanı kanla temizlemek. Eğer Yezid meclisi bu sözlerle sona erseydi, Yezid kazanan taraf olmuş olacaktı veya onun emriyle işlenen cinayetin çirkinliği pek anlaşılmazdı. Ancak Hazreti Zeynep sallallahu aleyha işin bu şekilde sona ermesine müsaade etmedi. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha Yezid'in mutluluk sandığı durumu ona zehir gibi yaptı.
Hazreti Zeynep bu sözlere şöyle karşılık verdi. Büyük musibetler işi benim senin gibi biriyle konuşmaya zorlayacak noktaya getirdi. Seni göreceği makamından serzeniş etmekten çok daha küçük görüyorum. Ancak nasıl serzeniş etmeyim? Gözler dostların hicranından ağlarken ve yürekte azizlerin acısından yanarken... Ah, ne tuhaftır ki Allah'ın büyük insanları şeytanın eliyle katlediliyor. Sizin cani elleriniz, biz Resulullah'ın hanedanının kanına bulaşmış ve ağzınız bizim etimizle dolmuştur. Evet, gerçekten de o pak ve temiz bedenlerin yerde kalması ve çölün kurtlarına yem olması utanç vereceği değil midir? Ama sen mağrur ve sarhoş iktidar koltuğuna dayanmış ve övünmektesin.
Hazreti Zeynep sallallahu aleyha hiç kimse İslam peygamberinin ehli beyti tarihten silemeyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti. Ey Yezid! İstediğin kadar hile yap ve çaba harca. Ama bil ki her ne kadar çaba harcar ve hile yaparsan, yine asla bizim hayır amellerimizin zikrini akıllardan silemezsin. Asla bize nazil olan vahyi yok edemezsin. Bizim zikrimizi söndüremez ve şum arzuna kavuşamazsın. Bil ki senin aklın çok aciz ve hayatın ve fıskı fücurun hızla yok olur ve senin çevren de zevale uğrar, perişan olur. Gün gelir hak habercisi nida verir. Allah'ın laneti zalimlerin ve adaletsizlik yapanların üzerine olsun.
Hazreti Zeynep konuşmasını Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederek noktaladı ve şöyle dedi. Şimdi ben de Allah'a hamd ediyorum. Zira bizim hanedanımızın başını saadet ve mağfiretle ve hayatımızın sonunu rahmet dolu şehadetle onurlandırdı. Rabbim şehitlerimizin mükafatını artırsın ve bil ki bizim kaderimizde onun elindedir.
Evet, İmam Hüseyin aleyhisselamın vefakar yoldaşı Hazreti Zeynep sallallahu aleyha bu şekilde bela ve musibeti utandırdı ve esaret zincirindeyken yaşam umudunu ve şefki ve mücadeleyi vurguladı. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha insanlara zulümle mücadeleyi öğreten İmam Hüseyin aleyhisselamın en vefakar yoldaşıydı. Bu büyük kadın esaret sırasında ve iffetin doruğunda tüm siyasi ve sosyal alanlarda düşmanın tüm hesaplarını alt üst etti.
Muhterem dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Tengi Bostanak, Bostanak Geçidi ile tanıştıracağız.
İran'ın güney kentlerinden Şiraz kenti sahip olduğu tarihi ve arkeolojik cazibeleri nedeniyle her zaman ve her mevsimde İran'ı gezmek isteyen turistlerin ilgi odağı olmuştur. Bu tarihi ve antik cazibelerin yanında kentin yakınlarına olağanüstü doğası ve güzellikleriyle Şiraz'ın kayıp cenneti olarak bilinen Bostanak Geçidi bulunuyor.
Bostanak Geçidi güzel havası, göklere uzanmış yeşil dağları, geçidin atan kalbi olan çağlayan nehri ve küçük şelaleleri ile adeta kayıp bir cennettir. Fars eyaletinin Mervdasht ilçesine bağlı Şiraz kentinin 120 kilometre kuzeybatısında Kamfiruz bölgesinde olan bu kayıp cennet 20 bin hektarı kapsıyor. Deniz seviyesinden rakımı 1700 ila 3700 metre olarak değişiyor ve birçok alanında rakım 2000 metredir.
Bostanak Geçidi veya başka adı ile Kayıp Cennet genelde ormanla kaplı dağlık bir alandı. Bu yüzden de yazlar serin ve kışlarda kar ve buzlanma nedeniyle çok soğuk oluyor. Ortalama sıcaklık ise 14 ile 16 derecedir. Bölgenin gerçek adı Tengi Bostanak'tır fakat günümüzde kayıp cennet olarak biliniyor.
Bu kayıp cennete ulaşım yolu Beyza ve Kamfiruz köyleri arasından geçiyor. Dorudzen Baraj'ın gölü ve yoğun meşe ormanları da bu yolun üzerindedir. Geçidin girişinden nispeten geniş bir bahçe yolu, güzel bir nehrin kıvrımında Tengi Bostanak şelalesinin bulunduğu yere kadar devam ediyor.
Çok dar olmayan bir geçitte sık çınar ağaç ormanı, kireç taşı çökeltilerinin kıvrımları ile doğanın en şaşırtıcı tablolarından birini insanlara sunar. Bu patikanın nehir yatağından uzak bir noktada bakir bir köye kadar uzanması bu bölgenin güzelliğini ve cazibesini tamamlıyor.
Bazı yerlerde bu bölgenin ağaçları birbirine bağlanmış gibi yaslanmış ve yoldan geçenlerin üzerinde bir çatı oluşturmuş. Mervdasht Kayıp Cennet'te göze çarpan şaşırtıcı yeşillik ve güzel manzaralar, duyulan şey suyun kulakları okşayan akış sesi ve kuşların ötüşü, duyulan şey ise canlılık ve tazelik duygusudur. Bu doğa olayının bariz özelliklerinden biri çınar, ceviz ve gölgeyi seven ağaçların yaşardığı geçidin taş yatağıdır.
Tahran Radyosu.
Geçit derin bir vadide bulunuyor ve duvarlarının yüksekliği yaklaşık 1700 ila 2700 metre kadardır. Uzun ve yaşlı ağaçlar Tengi Bostanek'te ışığa ulaşmak için öyle uzamış ve öyle iç içe girmiş ki adeta güneş ışığının yolunu kesmiş gibidir. Hatta ışık geçidin dibine çok zor ulaşıyor. Böyle bir ortam geçide girer girmez havanın serinlemesine ve sıcaklık farkının hissedilecek kadar olmasına sebep oluyor. Böylece kayıp cennet yaz aylarında gezi düzenlemek için en iyi mekanlardan biri haline geliyor. Fakat kış ve sonbahar ayları ise geçidin havası çok soğuk oluyor.
Dağlar genelde ağaçların kökleri ve sarmaşıklarla kaplıdır. Geçidin tabanı tamamen taşlıdır ve ceviz, çınar, meşe, alıç ve dağ bademi ağaçlarıyla doludur. Civan perçemi ve kekik gibi çalılar da Tengi Bostanek'in bitkileridir. Kayıp cennetin hayvanları da büyük çeşitlilik oluşturuyor. Uygun hava koşulları, bol sulu ve sürekli akan nehirler bölgeye birçok hayvanın gelerek barınmasına sebep oluyor. Burada çeşitli av kuşlarından kızıl geyik, boz ayı, susamuru, sincap, tilki, koyun, koç, yaban keçisi ve tavşana kadar birçok hayvan türü yaşıyor.
Her mevsimde kayıp cennete gidilebilir. Bölgenin olağanüstü güzelliği yılın farklı mevsimlerinde insana farklı güzelliklere sunuyor. Fakat tüm nehirler bahar mevsiminde daha sulu oldukları ve ağaçlar ve çalıların çiçek açmış, yeşilin farklı tonlarında yeni yeşeren yaprakların hali Bostanek geçidine daha bir güzellik katıyor. Bu mevsimde havalar ılıman olduğu için kayıp cennete yeşil ağaçların arasından süzen güneş hüzmeleri arasında yürümek, kuşların sesini duymak ve tazeliği solumak insana tekrardan yeni bir hayat kazandırıyor.
Eğer soğuk havaları sever veya sonbahar hava şartlarına dayanabiliyorsanız sonbaharda kayıp cennete gitmenizi tavsiye ediyoruz. Zira bu mevsimde farklı ağaçların kırmızı, sarı ve kahverengine dönen yaprakları buranın güzelliğini birkaç kat daha arttırıyor. Ormandaki renk cümbüşü doğanın olağanüstü güzelliğini sizlere sunuyor. Kışın havaların çok soğuk olmasına rağmen ormana yağan ve her tarafı beyaza bürüyen kar tablosu da unutulmayacak doğa manzarasını cömertçe insanlara sunuyor.
Bir yandan Bostanek geçidinin turizm ağındaki konumu, diğer yandan Taht-i Cemşit, Nakş-i Rostem ve Pasargad gibi tarihi ve antik mekanlara da yakındı. Ayrıca Margon şelalesi görüntüsü bölgenin ekoturizmi açısından da büyük önem taşıyor. Bu yüzden her yıl birçok turist bu bölgeyi ziyaret ederek bu doğa harikasının manzaralarından zevk alıyorlar. Fakat kontrolsüz turizmden kaynaklı hasarları azaltmak için Şiraz'ın bu kayıp cenneti 1999 yılında Çevreyi Koruma Yüksek Şurası'nın kararı ile Tenge Bostanek sit alanı olarak kayıtlar altına alındı.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuli.com adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Oh,